Ayrım 15, sayfa 265. 7. Bölüm. Dimatoka sokakları sessizleşti. Kirteli köyünden Alatan yürüyordu sokak boyunca. Ahiler Alatan'ı birbirlerine gösteriyor. Giderek büyüyen sessizlik içinde onun çarıklarının taş döşeli sokağa sürtünmesinden çıkan hışırtı kaplıyordu yöreyi. Bir süre sessizlik ortasında büyüyerek yürüdü Alatan, sonra giderek ardına takıldılar. Adım adım izleyen kalabalığın mırıltısı ürkü saldı içine. Kimi umutlu kimi umutsuz konuşuyorlardı. Kulağına çarpan sözcükler büsbütün arttırdı ürküsünü. ''Ben aklına şaşarım Alatan'ın. Şaşılmayacak gibi değil ki. Ey başını çalış bire sersem köşek. Sana mı kaldı Aygutoğlu'na karşı durmak? Hep o dervişin hünerleri bunlar. Camide gelip bağırıp çağırmasa bu zavallı aklını şaşırmazdı.'' Sen kalk Dimetoka sancağında, koca beye kafa tut. Kadı şimdi kesin şunun kafasını, nice bir işmiş bey hakkı yemek desin mi? Doğrusu ben ilgi duymaya başladım. Gidelim seyredeyelim, sonuç ne olacak? Sonuç şimdiden belli, belli ya, bir seyir çıkmış olur. Madem istiyorsunuz varalım görelim. Bakarsın eziyet etmemişler Alatan'a. Kadı gencecik bir çocuk bana kalırsa, bey görkemiyle anlacında dikildi mi dilini yutar korkudan. Bey kendisi mi gelecek davaya? Ağzımdan öyle kaçtı be ahim, koca bey işi yok da kadı önüne mi çıkacak? Öyle ya, gönderir o köyün mütesellimini. Var git kadıya selamımızı söyle, böyle bitirsin. Kadı ne bilsin, beyin dediğini uyar. Kalabalık her adımda biraz daha büyüyor. Ahiler, boş gezenler, işi olmayan çiftçiler Alatan'ın ardında mırıldanarak yürüyorlardı. Alatan ayaklarını sürüyerek ilerlemekte, giderek ettiğinden pişman, mırıltıların anlamını bilmekten şaşkın yürümekte. İster misin kalabalığın dediği çıksın, çok haklı olduğundan güvenli. Her yıl onda bir beylik hakkı alan Mültezin bu yıl onda iki vereceksin diye yakasına yapıştı. Alatan'a kalsa yine de verecekti. Ama köyde konuk bulunan derviş engelledi. Bey hakkı onda birdir. Kendi hakkından vazgeçmekle tüm çiftçilere kötülük etmektesin diye kandırdı. Vermeyende de dava istemi geldi evine. Asesler gelip çağrıyı bıraktılar. O derviş de ortalıktan kayboldu düne değin. Sonra bir de baktı ki yeniden belirmiş. Alatan kadının katına gelirken istenilen onda biri daha doldurup hayvanına yükleyerek getirecekti. Azarladı derviş. Direnip hakkına sahip çıkmasını istedi. İstedi ya, bunca kalabalık ardına takıldığına bakılırsa sonu yok bunun. Giderek beli büküldü. Kamburu çıktı biri iyice. Kalabalık durmaksızın konuşuyor. Şimdi hep beylerin dediklerine uymadılar mı? Elbette uyacak. Onu o göreve atayan kim? Bey... Öyle olan da ne ki istedi bey yerine getirmek ödevi? Doğru söze ne denir? Şimdi Alatan Efendi de kalkmış davalı olmuş beyin davasında. Elbet davalı olacak. Bırakırlar mı? Bey Mültezimine onda birden artık pay vermem demiş. Mültezim bundan alamayan da tüm köyden alamamış. Bey aslında bunun hıncından açmakta davayı. Demek tüm bir köyden alamamış ha? Alatan başı çeken de. Köylünün canına minnet. İyi hoş ya, yaman adammış doğrusu. Bizim vergileri de arttırdılar, hiç sessiz ödedik. Nemize gerek karındaş, bey nazarını üstümüze mi çevirtelim? Ama bak elin köylüsü hiç dinlememiş bey paşa. Davanın bugün görüleceği tüm sancağa yayılmıştı. Öteki köyler sonuçtan haber almak amacıyla birer ikişer gözlemci gönderdiler mahkemeye. Kadı salonun daha sabahtan dolduğunu gören de kürsüyü avluya kurdurdu. Dilediğince adam gelip dinlesin için. Bey Mültezimi en yeni giysileriyle çoktan gelip davacı yerine bağdaş kurmuştu. Alatan ayaklarını sürüyerek göründü sonunda. Kadı penceresinden ardında bir insan kuyruğuyla gelişini izledi. Bakışlarında gülücüklü bir sevinç belirip söndü. Ağır ağır, korkulu kuşkulu geliyordu. Belli ki umudunu çoktan yitirmiş, ayrıca ceza almamaya razı. Kara kaftanını giydi, ağır ağır merdivenlerden indi. Oturanlar saygıyla ayağa kalktılar. Bey Mültezimi görmemiş gibi davranarak Alatan'a bakıyordu. Kadı yerine gelende pek ayıp olacağını düşünerek hafifçe kıpırdandı. Kadı aldırışsız oturup Alatan'ın gelmesini bekledi. Alatan iyice sararmış yüzü, kamburlaşmış bedeniyle ağır ağır sokuldu. Heybesini omzundan alıp ayaklarına dayayarak görevli çağırtmanın gösterdiği yere dikildi. Elleri göbeğinin üstünde, kırışık yüzünde belli belirsiz korku gülücüğüyle eğilip selamladı kadıyı. Kadı her iki tarafın da hazır olduğu kanısına varınca eliyle Mültezim'e ayağa kalk işaretini yaptı. Aldırmayınca hafif sesle yineledi. Ayağa kalk da davayı açalım. Mültezim işareti görmüş, mırıltıyı duymuştu. Ama köylünün kentlinin ortasında dava ettiği bir çiftçiyle eşitliğe bir türlü razı olamadığından görmezliğe duymazlığa getirmeyi kurdu. Kadı birden çatılaşan kaşları, kalabalığın ortasına bir top gibi patlayan sesiyle haykırdı. Ayağa kalk dedik. Neye uğradığına şaşırdı bey adamı. Zıplamak isterken az daha kapaklanıyordu. Kalabalık korkuyla irkilmişti ilkin. Sonra adamın durumunu görende ince bir kahkaha kapladı gökyüzünü. Daha bir şaşırdı mültezim. Titreyerek sararmış bir biçimde dikildi kadının anlacına. Ellerini koyacak yer bulamadı. Sonra alatan gibi göbeğinin üstüne kenetledi. Kadı yine eskisi gibi yayılan yüzüyle baktı ikisine de. Davayı açıyorum. Sen Kirteli köyüne Alatan adındaki çiftçi misin? Benim efendim. Aygutoğlu Turgut Bey adına Dimetoka sancağının iltizamını almış olan Makbul Ağa senden davacıdır. Demektedir ki Kirteli köyünden Atalan Bey hakkını kısıntıya uğratıp zarara girmemize neden olmuştur. Hakkın tam verilmesini ve dahi çiftçinin cezalandırılmasını isterim. Ne demektesin? Alatan akşam dervişin birkaç kez yineleyerek ezberlettiğini unutmuştu korkusundan. Bazı bölük bölçük cümleler dolanıyor aklında ama bir araya toplayıp söyleyemiyor bir türlü. Derin derin soluklandı. Efendim şey...
Ney?
Biz çiftçiler her yıl ürünümüzün onda birini bey hakkı olaraktan vermekteyken... Yutkundu. Bir kez başlayan da dervişin anlattıklarının tümü dizeleni veriyordu, sürdürdü. Makbul ağamız bu yıl iltizam hakkının onda ikiye çıktığını, harman payının böyle ayrılması gerektiğini buyurdu. Biz dedik ki bre ağa her yıl onda biriken nice olmaktadır ki birden iki katına çıkarmaktadır hak. Bunu verebilemez köylü ve dahi biz verebilemeziz. O zaman biz bey buyruğunu yerine getirmekteyiz. Kadıdan karar alıp bunu uygularız. Ya hakkımızı tam verirsiniz ya da topraklarımızdan çıkarsınız buyurdu. Korktuk efendim. Dedemizin dedesinden beri yerleştiğimiz topraklardan atılmak bizi sıktı. Ama dedik ki kadı kararı anlacında boynumuz kıldan incedir. Ve dahi hüküm olmaksızın hak arttırmak devlet düzenine yaraşmaz. Dediğiniz gibi olsun. Kadımız kararını bildirsin, biz de ödeyelim borcumuzu. Bırakıp gitti Makbul ağamız. Baktık ki sizin mühürlü çağrınız gelmiştir, seyirtip yettik. Alatan'ın ilkin şaşkın şaşkın bakınıp sonra böylesine düzgün söz dizelemesi şaşırttı dinleyenleri. Birbirinin yüzüne bakıp şaşkınlıklarını belirttiler. Kadı bakışlarını Makbul ağaya çevirdi.
Siz ne demektesiniz?
Makbul ağa kollarını kocaman kocaman açıp kalın sesiyle anlatmaya girişti.
Efendimiz, bilmektesiniz ki beylik hakkı artmıştır. Neden derseniz sultanımız kendi payını arttırdığından öte, beyleri tımarlısı bulundukları toprakların iyi bakımı ve dahi ahali yoksulunun gözetimiyle görevlendirmiştir. Bunun üzerine beylik harcamaları dayanılmaz bir hale gelip, beylerimiz buyrukları yerine getiremez duruma düşme tehlikesiyle karşılaşmışlardır. Bu yüzden bu yıl beyimiz buyurmuştur ki beylik hakkı onda birden beşte bire çıkarıla. Ve dahi buna razı gelmeyenler toprakları terk ede. İşte bu kulunuz direndiği için dava açılmış, topraktan atma ve dahi zarar ziyanın ödenmesi için kadı hükmü gerektiğinden katınıza başvurulmuştur. Karar sizindir.
Kalabalık bu kez de Makbul ağayı haklı buldu. Söylediklerinin tümü doğruydu. Kent ve dahi köy yoksullarına bakma yükümü verilmişti beylere. Çeşme, yol, cami ve dahi konuk odalarının yapım ve bakımı da üstlerine görev sayılmıştı. Bundan öte hakanlık hakkı da artırılan da bey ne etsin, çalışana yüklenecek elbet. Kadı kararını bildirecek şimdi hem de Makbul ağanın haklı olduğunu kesinleyerek.
Kirteli Atalan, bey mültezimi Makbul ağanın dediklerine bir yanıtın var mı?
Diyecekleri mi dedim efendimiz. Kadı bir an başını eğdi, sonra gözleri alev alev yanarak dikildi.
Gereği düşünüldü. Hüküm budur ki hakanlık hakkının artması bey ile hakan arasındaki bir sorundur. O hakkın arttırılması beyin çalışan kişinin omuzlarına binmesini gerektirmez. Beylik yükümü yoksul bakımı dahi böyledir. Kişi egemenliğini adalet üzere görmek diliyorsa aldığının çoğunu egemen olduklarına vermek zorundadır. Kirteli Alatan'ın davranışı yerindedir. Topraktan, tezgahtan ve dahi ticaretten alınacak vergilerin arttırılması, harçların belirlenmesi yetkisi doğrudan hakanın ve divanın yetkisidir. Buna bir başkasının kendiliğinden kalkışması suçtur ve dahi cezalandırılması gereklidir. Aygutoğlu Mültezimi Makbul Ağa'dan beyin kendisine bey payının arttırılmasını yazdığı mektubu kadılığımıza vermesini buyuruyoruz. Bunu kazaskerliğimize o yolla da sultanımıza bildirip bey hakkında gerekli işlemin yapılmasını isteyeceğiz. Bu doğrudan egemenlik hakkına saldırıdır. Bize bildirilmeyen yasa halk üzerinde uygulanamaz ve dahi bizim bilgimiz de Alatan'ın bilgisi üzredir. Sonuç olarak karar budur ki Alatan haklıdır. Bey hakkı olarak yine eskiden olduğu gibi onda bir alınacaktır. Salt Alatan için değil, eğer başka toprak, tezgah ve dahi ticaretten alınmış hak artığı var ise tümünün geri verilmesine, divanımızda dava edenlerin haklarının yasalar içinde korunmasına ve makbul ağanın eğer beyinden buyruk aldıysa şimdilik bağışlanmasına, yok durumunu açıklığa kavuşturamazsa 200 akçeye mahkum edilmesine karar verildi.
Makbul ağa yargılamanın başındaki güvenini çoktan yitirmişti. Bir kadı ki mültezimle reayayı eşit tutar, hayır gelmez ondan. Sonuca değin yine de umutluydu. Kadı anlacında Aygıt oğlunun bulunduğunu bilmekte, kararını ona göre verecek. Olmazsa kadılığının son bulduğunu sezinleyecekti. Ama sözler karmaşık da olsa arada anladı ki kadı kendisi ve dahi bey hakkında dava açmaktadır, irkildi. Hemen iki dizinin üstüne düşerek yakınmaya başladı. Bağışlayınız efendimiz beyimiz, bize buyruğunu sözlü olarak vermiştir. Bunun yazılı olarak ispatlama olanağımız yoktur.
İyi ya, sorarız beyinize, cevap gelinceye özgürsünüz. Ondan sonra hakkınızda gerekli işlem yapılır.
Sonra Alatan'a döndü.
Bunca ahali içinde yasaların Tanrı buyruğuna uygun biçimde yürürlükte olmasını bir sen sağladın. Eğer seni bundan öte rahatsız edecek bir davranışla karşılaşırsan, kadılığımızın kapısının açık olduğunu unutma. Seyirt gel, davanı bildir. Haklıysan gerekli işlemi yapar, cezalandırırız yolsuzluk edenleri.
Kalabalık ilkin anlamamıştı. Öylesine olasız bir işti ki, dava edilen bir köylünün dava kazanması öylesine duyulmamıştı ki, şaşkınlık tümünü sardı, birbirlerinin yüzlerine baktılar. Sonra köy temsilcileri ayaklandı. Kendilerinden fazla alındığı gerekçesiyle dava açacaklarını bildirdiler. Ardından tezgah ve dükkan sahipleri dikildiler. Makbul ağa neye uğradığını bilememişti. Bu yeni yetmeler eskiler gibi değildi. Hemen beyine bildirmeli durumu. Bildirmeli ki tez zamanda çaresine baksın. Yoksa bu ahali bir kıyama kalkarsa gelecek yıl bir damla pay toplamak mümkün olmaz. Seyirtip çıktı kalabalığın arasından. Doğru mültezim konağına varıp rahlenin başına çöreklendi. Beyler ve vezirler bir denetimi neden sayarak Evrenos Gazi'nin konağında toplanmışlardı. Tümü kendi derdinin önceliğine inanıyor, yakınmak için sıra bekliyordu. Çandaroğlu sırayı kimseye kaptırmadı. Bu gidişe bir çare bulmak gerek Gazi Baba. Tüm beylerimiz dertli ve dahi, dertlerinden ne ettiklerini bilmez durumlara düşmekteler. Karşı çıkıp durmaksızın adam aramamıza bakmaksızın sapık fikirli bir derviş kazasker olmuştur. Bir yıla yakın bir süre içinde hemen hemen tüm Urumeli kadılarını değiştirip, kendi öğrencileri ve dahi dervişlerini kadı yapmıştır. Kesilen hükümler, yasalar ne demektedir diye değil, davalı ve dahi davacının kimliği, kişiliği üzerinedir. Davacı ya da davalı bey ya da bey görevlisi hak mı haksızdır, yoksul mu haklıdır? Devlet düzeninden çıkar oldu, beyler kimsenin yüzüne bakamamakta. Buyruklarına karşı geliniyor, yüzlerine karşı gülünüyor. Aygıtoğlu somut örnekler vermek istercesine atıldı.
Bizim sancaklarımızdaki tüm kadılar birleşmiş gibi bizi cezalandırmaktadırlar. Bir gün Hakan'a yakınmak istedik, vardık katına. Dedik ki sultanım, böyle olanda bizim yüzümüz yerde, başımız darda kalmaktadır. Reaya ve dahi kulluk düzeyindeki tüm buyruklarınızın başını ezmek gerektir. Etmeyiniz, bu kazaskeri değiştirip devlet nedir anlayan birini getiriniz. Yoksa beylerinizin yakınması gökyüzünü ağacaktır. Hemen kaşlarını çatıp kazaskerimizden kıvanıyoruz. O Timur dahi ödev önerdiğinde yatsımış, hiçbir kimseden görev kabullenmemiştir. Ne yapıyorsa yasalara ve Tanrı buyruklarına uygun yaptığından güvenliyiz. Dilerseniz kadıların sizin hakkınızdaki yakınmaları için bir dava açıp katına götürelim. Ve dahi hakka uygun davranıp davranmadığını karşılıklı saptayalım demez mi? Sesimizi soluğumuzu kesmek zorunda kaldık. Çünkü ola ki bu deli derviş bizi suçlamaya kalkışır.
Sorunun birden gerçek yerine indirgenmesi Evrenos'u pek sevindirdi. Bunların amacı başkadır kocalar. İstemektedirler ki bizim egemenliğimizi yitireler. Ahaliyi bey katına yüceltip eşitleyerek yapılmış hizmetlere hiç bakmaksızın bizleri tüketeler. Bizden size öğüt. Eğer 3-4 yıl daha bu düzen sürerse Urum elinde tek bey kalmaz. Edinebildiğimiz bilgiye göre Bedrettin bunu istemektedir zaten. Tüm öğretisi bey koca ayırmaksızın insanların her bakımdan eşitliğidir. Böyle bir punt geçmiş eline. Bizim ensemizde bilemektedir kılıcını. Size öneririz ki tezden toparlanıp bir karara varın. Tam bir yıla yakın bir süredir Çelebi Mehmet'le ilişki kurup sürdürdüğünü, onu Urum eline çıkmaya hazırladığını söyleyecekti yutkundu. Bakarsınız hala işlerinde Musa'ya bağlı kalanı vardır, kulağına ulaştırıverirler.
Geçen kez kurbağayı piliç niyetine yiyip yakayı sıyırdık. Bu kez derdimizi bile anlattırmaz diye düşündü. Hele bir olsunlar, pişsinler iyice. Ondan öte kendiliklerinden gelirler eteğine. İşte o zaman son mektubunu yazar. Sultanım, Urumeli sizi beklemektedir. Tez yetişin der.
Beyler kararsız. Evrenos'un önerisi en doğrusu. Tümden birlik olmaları gerekiyor. Eğer sağlamca tutunurlarsa birbirlerine atlatırlar bu vartayı. Çünkü her yerden haber üstüne haber gelmekte. Her yerde beyler haksız çıkarılmakta. Neredeyse geçmiş yıllarda fazla alıp almadıklarının hesabı sorulacak. Öyle bir cendere ki yörelerinde dolanan bir an önce kurtulup sıyrılmak gerek. Daha çok da konuşamazlar. Uzaktan koyuncu Musa göründü. Aygutoğlu yeniden başladı. En çok da bu duruma kızıyoruz biz Gazi Baba. Şu koyuncu denilen çıplak sultan katında bizden üstün tutulmaktadır. Bunca ucuzlama yeter olsun artık Gazi Baba. Son öğüdünü ver bize. Öğüdümüz odur ki kendi aranızla birleşip sağlamca durun. Bizden haber bekleyin. Koyuncu girdi saygıyla sokuldu Evrenos'a. Evrenos hemen körmüş gibi davrandı. Kimdir? Ben Gazi Babamız, koyuncu Musa kulunuz. Hakanımızın selam ve saygılarını getirdim. İzniniz olursa size konuk gelmek diler. Hakanımız bu onuru bağışlayan da bize karşılamak düşer. Nerededirler? Daha epeyce uzak Gazi Baba, siz rahatsız olmayınız. Biliriz, yorgunsunuz. Olmaz, olmaz, tutun elimizden, gidip karşılayalım. Buyruğu odur ki sultanımızın hiç yorulmayasınız. Madem efendimiz böyle buyurmaktalar, uyumak düşer. Koyuncu Musa aynı saygılı davranışla çıktı. O gider gitmez derin birer nefes aldılar. Çandaroğlu tümünün adına sevinçle söylendi. Bizim de sizden istediğimiz öğüt buydu babamız. Her bir şeyi bizden iyi düşünüp gereğini yerine getireceğinizden kuşkumuz yoktu zaten. Çelebi Mehmet anlacında oturmakta olan Bayezid Paşa'ya uzattı Evrenos'un mektubunu. Oku lala, istediğimiz günler gelmektedir sanırsak. Hay hay sultanım. Bayezid uzatılan mektuba kapaklandı. Ağır ağır göz gezdirdi satırlar üzerinde. Evrenos yakınmaktaydı. Mektubu baştan sona bitirdikten sonra bakışlarını kaldırdı. En başta Evrenos tüm beylerin yeni düzenden yakındıklarını bildirmekte sultanım. Siz burada Anadolu Birliği'ni iyice sağladınız. Çevrenizdeki beylerden hiçbiri kıpırdanacak durumda değiller. Ancak şimdilik bize güçlü görünmektedir Musa Çelebi. Biraz daha çürümesini beklemek gerek gibi gelmektedir. Ama bunca kocalar bizi çağrılamaktayken durulası değildir artık lala. Varalım bir Urumeli'ne geçelim. Beylerimiz madem bizi istemekteler. Karar sizindir sultanım ama bizce zaman gelmemiştir daha. Beyler bunalmaktadırlar. Ne var ki bunun karşılığında ahali umudunu Musa Çelebi'ye bağlamıştır. Hiçbir zorluk görünmemektedir ortada. O yüzden hatalı bir davranış olur bize sorarsanız. Bizim şaştığımız nedir bilmekte misiniz? Bu bizim budala karındaşımız ahaliyi nice bağlamıştır kendisine. Aynı şaşkınlık bizde de vardır sultanım. Bir neden bulamamakta mısınız? Bize kalırsa Şeyh Bedrettin'in kazasker atanması yaratmıştır bu olumlu etkiyi. Neden derseniz kocalarınızın ve daha beyler beylerinizin de bildirdikleri gibi Bedrettin bey ile kur ayırmamaktadır. Cümleyi eşit sayıp davranışını buna göre ayarlamaktadır. Bu ahalinin elbet hoşuna gider. Peki ama buna ağabeyimiz nice izin verir? Derler ki Bedrettin Timur'dan bile devlet yükümü almaktan sakınmıştır. Öyle olan da bir koşul ileri sürmüştür. Bir kez kabullendiyse sözünden dönememektedir. Nice bir koşul olabilir ki bizim budala karındaşımız böylesine üstüne dursun. Doğrusu Bedrettin Şeyh'in bunca akıllı bir yönetim tutturacağını bilmezdik. Musa Çelebi'mizin seçimi doğru. Yazık ki bu fırsat karşı yanın elinde. Dilinizin altında bir şey dönmektedir bize kalırsa. Böyle sapık fikirlerin zamanı değildir sultanım. Beyler gereklidir düzen için. Biz onların üstünde yücelmekteyiz. Bedrettin bunu yitirerek egemenliğin kuyusunu kasmaktadır. O yüzden bir an önce yitirilmesi gereklidir. Ne var ki şimdilik belirli bir destek sağlamışlardır kendilerine. Bu destek yitmeden bir davranış gerekirse güçlüğe uğrarız. Ama siz de buyurmaktasınız ki beyler gereklidir. Onlar büsbütün yitirilmeden varıp kurtarmamız gerekmez mi düzeni? Nice dilerseniz biz beklemeyi öneririz. Beylerden kesin karar almamız gereklidir. Askerleri ve dahi tüm güçleriyle bizden yana olmalılar. Bu mümkün değil lala, biz hemen varalım isteriz. Neden acele edersiniz? Şundan ki düzen bir kez çığırından çıkanda biz bile gitsek düzeltilmesi olanaksızdır.
Kul kendini bey ile eşit saydı, bir kez bunun tadını yudumladı mı bir dahi zor yola getirebiliriz. Varın siz hazırlık görün, hemen Urum eline geçip ansız bastıralım karındaşımızı. Ansız bastıralım ki düzenini ters yüz ederim.
Buyruğunuz bağışımız üstünedir. Silivri çiftçileri gemilerden durmaksızın asker çıktığı haberini getiren balıkçılara inanmadılar yeken, boğazın bir yakasından bir yakasına pek çok gemi geçtiğini ve Urumeli yakasına yeniçerilerin yığıldığını kendi gözleriyle görmek istediler. Çok beklemeden öğrendiler gerçeği, Çelebi Mehmet Urumeli'ne geçmişti askeriyle birlikte. Hemen bir menzil öteye at koşturup haber ilettiler. Bir yandan haberler gönderilirken kendi aralarında toplanıp danışmaya gitmek üzere temsilci seçtiler. Asker Silivri Ovası'nda ordugah kurmuştu. Bizans İmparatoru görkemli tuğularıyla gelip ordu arasında konaklıyor, şölenler veriliyordu. Gece karanlığını delen alazaların bulutlara yağmasını seyreyledi köylüler. Sonra kadıya gitmiş olan temsilcilerini yolda karşıladılar. Kadı haberi Edirne'ye iletip köylülerin karışmamasını buyurmuş. Tekirdağ sancağı durumu öğrenir öğrenmez yöresindeki köy ve kentlere haber uçurdu. Ordu habersizce gelebilirdi. Düzeni korumak Sultan Musa için çarpışmak isteyenler hemen sancağa gelsin denilmekteydi. Kadılar katına çıkıp beylerle eşit olduklarının bilincine varanlar, baltasını nacağını toplayarak Tekirdağ sancağında toplandılar. Bir sarma olursa burada vuruşmak için sancak beyinin başkanlığında and içtiler. 40 kilise kadısı Botok çevresine toplamıştı ahaliyi. Caminin içi tıklım tıklım, kimse kıpırdamıyor. Kadının çağrısı kentin içinde dolandıktan hemen sonra herkes işini bırakıp seyirtmişti Kadı Botok yöresine bakındı bir süre. Herkesin kendini dinlemekte olduğunu gören de söze başladı. Beri bakın karındaşlar, bir yıla yakın bir süredir burada sizinle birlik yeni bir aşamanın çabasını yürütüyoruz. Diliyoruz ki el birliğiyle üreten ve daha yaratan olan emek sahipleri haklarına sahip olabilsinler. Bu davranış elbette soygun ve dahi kendi uydukları yüzünde bile çapul vurmaya alışmış olanları gocundurmakta. Şimdi haber alındığına göre Çelebi Mehmet Sultan ve dahi leşkeri boğazı aşıp Silivri Ovası'na ordugah kurmuş bulunmaktalar. Hiç kuşkunuz olmasın ki bunlar buraya Sultanımız Musa Çelebi'nin şölen çağrısı olarak gelmediler. Sizinle eşitliğe dayanamayan beylerin bu düzeni yıkması için yaptıkları çağrıya uymaktalar. İmdi sizden bir soruya yanıt vermenizi istemekteyiz. Dilediğinizce davranmakla ondan öte özgürsünüz. Bugünkü durumdan memnun musunuz? Kalabalık birbirine baktı ilkin. Sonra bir ağızlanmış gibi haykırdı. Memnunuz. Öyleyse devletin yetişemediği yerde kendi kıvancınızı korumak size düşebilir. Edirne yöresinden son gelen haberler sultanın ve dahi askerlerin Urumeli uçlarında bulunduğunu bildiriyordu. Öğrendik ki Tekirdağ sancağı kendi korunmasını sağlamak üzere ailesinin savaşçılığa soyunmasıyla güçlenmiş. İmdi öneririz ki buradan işi gücü türden bırakmak kaydıyla savaşçılığa soyunmaya gücü ve dahi bilgisi yeten varsın gitsin Tekirdağ üstüne. Orada sultanımız ve dahi askerimiz yetişene dirensin. Yetişen de ahalisinden güç alan bir ordunun yenmesi kaçınılmaz gerçektir. Varınız evlerinize. Düşününüz ve dahi olumlu kararı kendiniz veriniz. Sanmayınız ki baskı yapılmaktadır. Biz insanların yoksulluğunu görerek büyüdük. Bunu ortadan kaldırmak dileğiyle buradaki ödevi kabullendik. Eğer siz de kendi kıvancınızın korunması gerektiğini kabullenirseniz, işte punt çıkmıştır önünüze, gösterin kendinizi. Kalabalık bir anda koşuşarak çıktı camiden. Evine, tezgahına, ortasına varan yay, ok, kılıç, sünü, nacak, orak ne bulduysa davranıp ötekilerle birlikte bulunmak üzere cami alanına seyirtti. Botok gözleri yaşararak izledi, yarışırcasına savaşa koşanları, tümünü kutladı. Azık torbalarını boyunlarına geçirerek Tekirdağ yönünde yiten kalabalığın ardından baktı bir süre. Buncasını ummazdık. Bir kitlenin birden ayaklanışıdır bu. Şeyhimizin bir yılı aşan bir süre içindeki uygulamasının sonucudur. Ya bir de gerçek dileğini yerine getirebilse nice olur insanlar? Biz medresede bilgin yetiştik. Bu durumu görene dek yaptığımızın iyiliğine ve dahi doğruluğuna inanmaktaydık. Ama güzelliğinden kuşkuluyduk yine de. Yoksulu hep tokada ensesini uzatmış ve dahi biz olmasak hiçbir iş beceremez görürdük. Oysa onun efendilik için savaşması efendi olmasıyla mümkünmüş. Şeyhimiz tümümüze somut örnekler vermekte ve görmekteyiz ki Urum elinde yepyeni bir düzen filizlenip boy atmaktadır. Atmaktadır ya, beyler komazlar bunu ahalinin yanına. Bunca soygundan vazgeçmek kolay değil. Herkesin ürettiğinden eskisine oranla az biraz fazla alması onları nice değiştirdi. Giderek artarsa bu pay, giderek daha güçlü olurlar. Beylerin korkusu bu olmalı ve de budur. Çelebi Mehmet'i Anadolu'daki bunca işi bırakıp Urumeli'ne geçmeye sıvandıran bu korkudur. Ankara'yı anlatmıştı şeyhimiz. Beylerin kuşku ve aceleyle birbiri ardınca yitirmek çabalarının ardındaki gerçeği anlatmıştı bir güzelce. İşte bir örnek daha. Beyler bir başkasından yardım ummaktalar. Ahali kendisi sıvanmakta savaşa. Bir de bunların egemenlik için vuruşmalarını düşünmekteyiz de şimdi. Doğrusu nice bir bayram olur o zaman. Dileriz ki görürüz o günleri. Umarız ki bu emekçi kitlesi gerçekten tam hak ettiğinin bilincine kısa zamanda varır. Şimdi nice karşı çıkıyorsa Çelebi Mehmet'e, sonra da tüm üstündeki egemenlere öyle karşı çıkar. Ve dahi kulun kula kulluğu bir iyice kalkar ortadan. Görür müyüz ola o günleri? Neden görmeyelim? Medresede okur, sonra hankahta ilerletirken bilgimizi bu günleri düşünebilmekte miydik? Değildik. Börklüce Mustafa umutlu olduğunu belirttik de inanmaz inanmaz nice burun bükerdik. Oysa bir konuşma üstüne savaşa seyirtti insanlar. Kimin için? Musa Çelebi'nin egemenliğini az biraz daha perçinlemek için. Börklüce saygıyla girdi Bedrettin'in yanına. Şeyhim, 40 kilise yönden haberler de var. Haberler mi? Nicedir. Botok yeğeniniz bildirmektedir ki tüm 40 kilise emekçisi Tekirdağ sancağına seyirtip boğazı aşaraktan Silivri Ovası'na ordugah kurmuş. Çelebi Mehmet askerini durdurmaya sıvanmıştır. Eğer ordularımız yetişemezse de tasanız olmasın. Bu insanlar beri yana Adem geçirmezler demektedirler. Her yandaki kadı oğullarımızdan gelen haberler bunu doğrulamaktadır. Mutlu rastlantı, hünkâr da yenice dönmüş idi. Kendisine sunuldu tüm haberler, nice kıvanda anlatılamaz. Hemen yarın yola çıkılacağını sanmaktayız. Ve yine sanmaktayız ki ahaliye gerek kalmadan ordu bitirecektir işini Çelebi Mehmet'in. Bitirecektir ya, beylerin nice bir gizli sevinç içinde olduğunu bilmekte misiniz? Salt biz değil, hünkâr da bilmektedir. Bildiğinden hele şu iş bir bitsin, ondan öte gereğini yerine getiririz demektedir. Eh, artık nice getirir belli olmaz. Dileriz ki yeni bir saldırı olmasın. Olur Börklücemiz, bir kez başlarsa saldırı durmaz. Durmayan da nice sonuçlanır pek bilmemekteyiz. Musa Çelebi karındaşının Silivri'de olduğunu duyar duymaz irkildi. Tüm haberleri dinledi bir iyice. Ahalinin kendiliğinden karşı durmaya başladığını, gerekirse vuruşacağını öğrenen de sevinçle zıpladı. Bedrettin'e baktı kıvanarak. İşte tohumlar meyvelenmekte şeyhim. Dileriz ki daha bir gelişi bağışlansın. Buncası yeterli değildir. Ahali savaşmayı iyi bilmemekte sultanım. Nice olsa nice bilse unutmuştur çoktan. O yüzden orduyu tez yetiştirmek gerek. Tasanız olmasın, bizim askerimiz iyi eğitim görmüştür. Bugün yoldan gelmiş olsak bile hemen yarın sabahleyin yola çıkarız. Bedrettin konuşmayı burasında bırakıp ertesi gün orduya katılmak üzere han kağına çekilmişti. Ama sabahleyin uyandığında Musa Çelebi'nin ve ordunun gittiğini öğrendi. Saray ağası sultanın kendisi için bir belge bıraktığını bildirerek sundu. Şeyhim, siz gittikten sonra düşündük, hemen yola çıkmakta yarar var. Daha ilerlemeden ordugah kurdukları yerde karşılamak isteriz karındaşımızı. O yüzden yönetimin aksamamasına göz kulak oluruz. Umarız ki başarı haberlerimizle sevindiririz sizi. Güldü Bedrettin, saraydan içeri girerken sezinlemişti durumu. Sezinlemişti ya, böylesine acele gitmesi için yeni haberlerin gelmiş olması gerekliydi. Saray ağası karşısında dikilmekte deminden beri. Biz gittikten sonra yeni haberler mi geldi? Hayır şeyhim, efendimiz düşündüler ki hava sıcak, askerin gece yürümesi daha bir kolay olur. Belki de yarın öyle olmadan 40 kiliseyi tutar. Molayı orada verirlerse daha bir dinlenmiş ve daha yakınlaşmış olurlar. Oyalanmadan yola çıktılar. Anlarız. Neyi buyurdunuz efendimiz? Anlarız ki sultanımız Çelebi Mehmet'e ulaştırılacak haberlerden önce varmayı kurmuştur. O yüzden kocalar yanında bu sabah yola çıkacağını bildirip akşam tümünü toplayarak yola koyulmuştur. Ağaya işaret etti. O çıkarken gerisini kendi kendine mırıldandı. Demek ki bize güvenmektedir koyuncu Musa'dan öte. Sevindik. Tekirdağ sancağında kalenin içi insan almıyordu. Yöreden durmaksızın kopup gelenler çevreyi doldurmuş. Kalenin dibinde yüzlerce küçük ateş yanmakta. Toplu bir köyden bir kentten olanlar azıklarını birleştirerek akşam yemeklerini pişirmekteler. Sancak Bey'i kendiliğinden toplanmış insanların arasında dolanıyor. 40 kiliselilerin arasına geldiğinde dikildi.
Siz neden sıvandınız vuruşmaya? Kadımız buyurdu ki düzeniniz tehlikededir. Sizi eski duruma getirmek için sıvanmışlardır boğazdan bu yana. Seyirttik ki duyuralım sesimizi. Biz şimdiki durumdan pek bir kıvanmaktayız. Ve dahi bunu değiştirmek isteyen ancak bizi öldürdükten öte varır özlemine. Ya demek böylesi biledi sizi Botok karındaşımız. Yamandır. Yaman olmaya yaman ama asıl önemlisi bize ilk kez hak verdi. Babam anlatırdı ilk zamanların adaletini. Şimdi ben de görmekteyim. Böylesi bir insan yalan söylemez bize. He mi bey? Sözünü tuttuğumuza iyilik ettik he mi? Söylemez elbet. Bakın Tekirdağ ailesi de sizin gibidir. Dağ her bir yandan gelmektedirler. Az biraz önce Çorlularla konuştuk. Buradan ötede Lüleburgazlar toplaşmakta. Toplaşırız beyim, toplaşır ve dahi hakkımızı almak isteyenin hakkından geliriz. Saray ağası hankahtan içeri yel gibi girdi. Bedrettin gecenin bu zamanında seyirtip gelen adamı görende sıçradı yerinden. Hayır haber ummaktayız. Hayır şeyhim, duanız yardımıyla Efendimiz Çelebi Mehmed'i perişan edip yüz geri kovalamış. Gelen haberci hemen başarı şenliklerinin hazırlanmasını istediklerini bildirdiğinden durumu iletelim dedik. Vara koyun, gelmekteyiz. Saray ağası geldiği gibi seyirterek gitti. Bedrettin bir süre dayandı ot yastıklara, sevinçle gözlerini kırpıştırmıştı. Bu bizim ilk başarımız. İlk kez ahali kendini, hakkını savunmakta. Ama asıl güçlükler yeni başlamakla bize kalırsa, Çelebi bu yenilginin altında kalmak istemez. Beyler de bu kez tümü o yana geçebilir. Ama yine de öyle bir şölen hazırlamalıyız ki, tümünün gözü yılsın, işlerini ürküntü kaplasın. Doğruldu sonra kapıya yöneldi hızla. Börklüce seyirtip gelmekteydi. Satu ardı sıra soluyarak koşuyordu. Şeyhini görür görmez topuklarının üstünde yaylanarak durdu. Duydunuz mu şeyhim? Duyduk Börklüce. Nice bir sevinç kapladı içimi bilemezsin Bedrettin şey. Ben demekteydim ki kendim kendime anlacındakiler kurt, bu yiğiti yenerler. Ama duydum ki salt yeniçerilerle hakkından gelmiş karındaşının. Börklüce Satu'nun coşkulu durumuna baktı bir an. Bizim silahlanan yoksulumuzu unuttun Satu emmi. Gönderdiğimiz kadılar her bir yerde ahalinin kendi hakkına sahip olmasını sağladılar. Bu sultanın başarısına güç kattı. Onları hiç unutabilmeziz Börklüce oğluğumuz. Öyle için sevmekteyiz ki tümünü. Sazımızın teli ozanlığımızın dili kaşınmaktadır deminden beri. Hani demekteyiz bir köşemize çekilsek de onlar için bir güzel yiğitleme döktürsek. Sonra utanmaktayız kendimizden. Bu işin başını çekenleri unutmaktan çekinmekteyiz. Bedrettin sevecen sevecen baktı Satu'ya. Başı çekenler unutulsa yeğdir emmi. Yeter ki sen asıl davranan, çenlenenleri unutma. Vedayı yaşat gelecek için. Anlasınlar ki yoksul kendileri için davranan olan da onları boş komaz, utandırmaz. Vedayı hakkını öğrenip somut olarak görende konuşmasını bir iyice bilir. Dillendir bunları, dillendir ki gelecek kuşaklar nice güçlüklerden geçildiğini anlasınlar bir iyice. Yürüdü geçti, saraya varıp hazırlık görmeliydi. Gelen orduyu yol boyunda başarısına uygun bir biçimde karşılamak gerekirdi. Satu odasına çekildi, tam anlacına Börklüce'yi oturttu. Niceyse şeyhin yok hankahta, senin de pek işin olmamakta, otur hele, gözümüz bir inanmış güzel insan yüzü göre. Ve dahi geleceğin aydınlığını o yüzden çıkararak gönlümüz şenlene. Sonra gözlerini bir Börklüce'nin aydınlık yüzünde bir duvarların köşelerinde dolandırarak düzen tuttu. Küçümencik curası kucağında yitiklere karışıp yerini salt müzikten bir deve bırakarak gezinmeye başladı teller üstünde. Düşünüyordu. Kelimeler tümü birden başının içinde dönenip sıraya dizilmeyi bekler gibiydiler. Okunu sarınan yoksul, azığını yüklenen ahi, nacağını çeken oduncu, orağını bileyen üretici. Gözlerinin önünde bir harman törenine gider gibiydiler. Savaşa gittiklerine görmeyen inanmaz. Görmeyenlere anlatacak şimdi olan biteni, nice. Yüreğinin derinliklerinden bir kuşku gelip saplandı beyninin ortasına. Sonra çatladı kuşku, toprağını bulmuş bir tohum gibi. Giderek yeşillendi, filizlendi ve dönenen kelimeler dize olmaya başladı. Cura kelimelere uygun bir düzen içinde seyreyip duruyordu.